Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 37.
Biraz evvel Stepan bana sizin de bu işlerle uğraşmakta olduğunuzdan söz ettiğimde kendisine dikkat et Stepan, gevezeliğin sırası değil, iş önemlidir dedim. Siz ana, siz de bizim sizlerden olduğumuzu hemencecik anlamış mıydınız? Şimdi artık namuslu insanlar yüzlerinden kolaycacık anlaşılıyor. Çünkü sokaklarda bunların sayısı pek çok değil. Oh, hiç değil. Sizin bavulun bizim evde. Köylü annenin yanına oturdu. Bakışlarında yalvarıcı bir anlam olduğu halde konuştu. Eğer siz içini boşaltmak isterseniz biz size yardım edelim. Çünkü biz de kitaba muhtacız. Stepan, o bize vermek istiyor dedi. O ne iyi ana, biz de o kitaplara yapacağımızı biliriz. Köylü ayağa kalktı, gülmeye başladı. Sonra odanın içinde bir aşağı bir yukarı gezinerek hoşnutlukla konuştu. Gerçekten şaşılacak bir olay, hem de çok basit. Bir yandan kırılan bir şey, öte yandan da onarılıyor. Fena değil. Ama bilir misiniz, bu gazete işi hiç de fena değil. İyi bir etki yapıyor. Ben bir emlak sahibinin yanında çalışırım. Buradan 7 kilometre uzaklıkta marangozluk ederim. İyi bir kadın bunu yatsımamalı. Arada sırada bize kitap verir. Biraz da aptalcadır. Biz de bu kitapları okuyoruz, öğreniyoruz. Ne var ki her zaman kendisine bu gazeteyi göstersem bana şu sözleri söyler. Petro, bunlarla uğraşmak iyi değil. Bu gazeteyi bir takım sivri akıllı aptallar yayınlıyor ki size bundan yarar değil ancak zarar gelir. Düşün bir kere, hapis, sefalet, özellikle Sibirya. Eğer okumayı sürdürecek olursanız başına gelecek şeyler hep bunlardır. Yine sustu. Biraz düşündükten sonra konuştu. Söyler misiniz, bugün tutuklanan akrabanız mıydı? Hayır. Petro pek sevindi. Anlaşılmayan nedenle gülmeye başladı. Ama öyle sezdi ki kendisini sever sayarım. Aradığı düğümü bulamadığından çok üzülüyordu. Hışkırıklarını tutamadı. Odayı üzücü bir sessizlik doldurdu. Petro parmaklarıyla bir şeyler yapıyor. Stepan'ın kocası ocağa dayanmış, karanlıklar içinde gömülüyordu. Ana kadının kendisine bakmakta olduğunu anlıyordu. Ara sıra ana da Natya'nın yuvarlak yüzünde sivri bir açı ile uzanan çenesini, şiddetli bir zeka ile parlayan gözlerine bakıyordu. Petro sözünü sürdürdü. Demek bir dost, sağlam bir adam. Kendi değerini pek güzel kanıtlıyor. Zaten böyle de yapmak gerek. İşte eksiksiz bir adam değil mi Natyana? Sen ne dersin? Natyana, kendisi evli midir? Diye Petro'nun sözünü kesti. İnce dudakları, küçük ağzı yavaşça kapandı. Ama üzgün, karısı öldü dedi. İşte bu yüzden öyle yüreklilik gösteriyor. Çoluk çocuk sahibi olsa böyle yüreklilik gösteremezdi, korkardı. Petro bağırdı. Ya ben, işte ben de evliyim. Yine de kadın ağzını bükerek, peki dedi. Haydi bakalım, siz ne yapıyorsunuz? Çok söylüyor, ara sıra biraz kitap okuyorsun. Herhalde senin ara sıra sokakta Stepan'la fısıldaştığından dolayı bütün dünya mutlu olmuyor ya. Beni dinleyen birçok insan var. Böyle söylemekte haksızsınız. Stepan hiçbir şey söylemeksizin bir kez karısına baktı. Sonra yine başını önüne eğdi. Natyana konuşmasını sürdürdü. Köylüler neden evleniyorlar? Söylediklerine göre bir işçiye gereksinimleri varmış. Peki ne yapmak için? Stepan yavaşça, neye yarar? Her gün biraz daha yoksulluk içinde olduktan sonra nasıl olsa yaşanır. Çocuklar doğuyor, onlara bakmaya pek zaman yok. İnsan karnını doyurmak için çalışmaktan zaman bulamıyor ki. Benim 2 tane vardı. Birisi 2 yıl önce semaverden tutuşarak yandı. Öteki de ölü doğmuştu. Bunun nedeni de hep kahrolası çalışmak zorunluluğuydu. Şimdi bu benim için bir mutluluk mu oldu? Ben diyorum ki köylüler evlenmeyecek olursa akıllılık ederler. Bir kez evlendiler mi artık elleri ayakları bağlanmış demektir. Oysa serbest olurlarsa istedikleri gibi kolayca hakkın doğrunun savaşına atılabilirler. Tıpkı bugünkü adamcağız gibi. Haklı değil miyim anne? Pelage, evet yavrum dedi. Başka türlü yaşam yenilemez. Kocanız var mı? Öldü. Şimdi bir oğlum var. Nerededir? Sizinle birlikte mi yaşar? Hapishanede. Bu karşılığı verdiğinde hep bu sözcüğü söylerken kalbini dolduran acı arasına şimdi biraz da suskun bir gurur duygusu karıştığını duydu. İkinci kezdir ki hapse tıkıyorlar. Çünkü o büyük, yüksek gerçeği anlamış, onu açıktan açığa, bir şeyden korkmaksızın yaymak yürekliliğini göstermiştir. Genç, yakışıklı, zekidir. Bir gazete çıkarmayı düşünen odur. Ribin onun sayesinde o gazeteyi yayınlamaya başlamıştır. Bununla birlikte Ribin oğlumdan iki kat yaşlıdır. Yakında bu suçlardan dolayı oğlum yargılanacak. Sonra Sibirya'ya sürülecek. En sonra elbet oradan da kaçarak yine işe başlamak üzere buraya dönecektir. Bu adamların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Bu adamların hepsi yaşamlarının sonuna dek gerçek özgürlük uğrunda savaşacaklardır. Her türlü önlemi elden bırakarak, yine de hiçbir ad açıklamadan, ulus özgürlük uğruna yapılan yeraltı savaşı üstüne ne biliyorsa hepsini söyledi. Kendisine pek tatlı gelen bu konuyu açıklarken, sözlerinde pek geç kalmış bir tutkunun bütün şiddeti, bütün bunalımları duyuluyordu. Şimdi sözcükleri çok kolaylıkla buluyor, kalbini bugünün pisliklerinden kurtarmak gereksinimine kendini bırakarak, bu sözcükleri çok hızlı olarak, parlak renkli inciler gibi birbiri ardınca dizip gidiyordu. Şimdi köylüler bu sözlere kulak veriyorlar, hiç kımıldamadan anaya bakıyorlardı. Ana yanındaki kadının yürek çarpışlarıyla soluk aldığını duyuyordu. Karşısındakilerde ki bu dikkat söylediği, vaat ettiği şeyler üstüne inancını sağlamlaştırıyor, güçlendiriyordu. Bütün bu haksızlık, yoksulluk altında inleyenler, bütün ulus kendileri için Sibirya ovalarında, hapishanelerde, dar ağaçlarında can veren mazlumlar için ayağa kalkmalıdır. Bu zavallılar hiçbir zaman kendi çıkarları için çalışmış değillerdir. Onlar insanlığı mutluluğa ulaştıran yolun hangisi olduğunu açıklıyorlar. Hangi yolun iyi, hangi yolun kötü olduğunu gösteriyorlar. Hiç kimseyi kendilerine katılmaya zorlamıyorlar. Herkes onlara kendi vicdanına, inancına uyarak katılıyor. Bir kez onların arasına karışmış olanlar bir daha ayrılmıyorlar. Çünkü o zaman görülüyor ki hak onlardadır. Gidilen yolların en iyisi onların yoludur. Hiçbir zaman başka bir yol bulmak elde değildir. Ana için en sonra isteğini yerine getirmiş olmak pek tatlı bir işti. Şimdi o da halka gerçeği anlatıyordu. Ulus böyle dostlarla hiçbir şeyden korkmaksızın, duraksamaksızın yürüyebilir. Ulus tek bir ruh gibi birleşik kitle halini alarak, bütün kanunları ben yapacağım, herkes için her şey birdir demedikçe, onlar çalışmaktan usanmayacaklardır. Pelage yorulmuştu, sustu. İyice anlıyordu ki söylediği sözler hiç iz bırakmaksızın uçup gidiyordu. Köylüler sanki kendisini dinliyormuş gibi hala yüzüne bakıyorlardı. Petro kollarını göğsüne kavuşturmuş, gözlerini kapamıştı. Kırmızı lekelerle örtülü yanaklarında belirsiz bir gülümseyiş vardı. Stepan boynunu eğmiş, dirseğini masaya dayamış, bütün vücuduyla öne doğru eğilmişti. Yüzünde oluşan bir gölge kendisini daha yaşlı gösteriyordu. Ananın yanında oturmuş olan Natyana, desteklerini dizlerine dayamış, ayakkabısının ucuna bakıyordu. Petro hafifçe, ''Aa işte böyle'' dedi. Başını sallayarak çekingen kanepeye oturdu. Stepan yavaşça ayağa kalktı, karısına bir göz attı. Sonra da sanki bir şey sürdürmek istiyormuş gibi ellerini uzattı. Düşünceli düşünceli söyledi. Gerçekten de bu işe bir kez başladın mı çok sıkı çalışmak gerek. Petro söze karıştı. Evet, hiç arkaya bakmaksızın. Stepan, bu iş almış başını yürümüş dedi. Petro ekledi, bütün yeryüzünde. Pelage arkasını duvara dayamış, bu iki adamın söylediklerini dinliyordu. Natyana ayağa kalktı, çevresine bakındı, sonra yine yerine oturdu. Karşısındaki iki erkeğe küçümsercesine bakarken yeşil gözleri kuru bir parıltı ile parlıyordu. Birden anaya dönerek, ''Demek siz de pek çok mutsuzluklara rastlamışsınız.'' dedi. ''Evet, çok güzel konuşuyorsunuz. Sizin sözleriniz doğruca kalbe işliyor. Sizi dinlerken insan kendi kendisini, ''Ya Rabbim ne olur, insan hiç olmazsa bir kerecik olsun böyle adamlar, böyle bir yaşam görebilseydi.'' diyor. ''Oysa bizler, biz nasıl yaşıyoruz? Bir koyun yaşamı. Ben okuma yazma bilirim. Ara sıra kitap okurum. Pek çok düşünürüm. Kimi geceler düşüne düşüne gözlerime uyku girmez olur.'' Oysa bütün bunların sonucu ne? Hiç düşünmesem üzülüyorum. Düşünsem de öyle. Demek oluyor ki her şey yitip gidiyor. İşte köyler hep böyle çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ne için? bir lokma ekmek için. Çalışmak, çalışmak. Sonunda da hiçbir şey elde edemeyip bunları öfkelendiriyor, içiyorlar, içiyorlar. Arada sırada dövüşüyorlar. Sonra yine çalışmaya başlıyorlar, yine içiyorlar. Bunların sonucu hiç. Kadın bakışlarında bir küçümsemeyle söylüyor, söylüyor. Ara sıra hafif sesi aniden duruyor, sonra yeniden başlıyordu. Erkekler susmuşlardı. Rüzgar pencereleri sarsıyor, tavan arasında uğultular yapıyordu. Ara sıra ocaktan da hafif bir esinti geliyordu. Pencerelerin camlarına tek tük yağmur damlaları çarpıyordu. Lambanın ışığı titriyor, çevreyi sarartıyor, sonra aniden canlanarak odayı aydınlatıyordu. İşte, insanlar bunun için yaşıyorlar. Tuhaftır, bilir misiniz, sanki hep bunları hep biliyormuşum gibi gelir bana. Bununla birlikte şimdiye dek hiç de böyle şeyler duymuş değilim. Hayır, şimdiye dek hiç de böyle düşüncelerle karşılaşmamıştım. Stepan üzgün hafif bir sesle, Natyana dedi, yemek zamanı geldi, ocağı da söndürmeli. Belki dışarıda ocağın çok yanmasına bir anlam veren bulunur. Bu benim için pek öyle önemli değilse de, önlem almamız konumumuz için önemli bir şeydir. Kadın kalktı, ocağın başında dolaşmaya başladı. Petro gülümseyerek, evet dedi, artık bu şeylere dikkat etmek gerek. Madem ki yine gazete dağıtılacak, Stepan, kendim için söylemiyorum dedi. İsterse beni tutuklasınlar, önemi yok. Bir köylü için bu önemli bir yıkım sayılmaz. Köylülerin yaşamı ne değer taşır ki? Ana birden onu acıdı. Şimdi kendisine daha sevimli görünüyordu. Artık bütün dertlerini dökmüş, gündüz omuzlarına yüklenen bütün o alçak acının ağırlığından kurtulmuş gibiydi. Kendi kendinden hoşnuttu. Kalbi de sevgiyle doluydu. Böyle söylemekte haksızsınız dedi. Bir insanın kendisine salt havadan bir değer biçenlerin, ondan salt kanını isteyenlerin verdikleri değere göre bir değer vermesi doğru değildir. Kendinizin değerini kendiniz vermelisiniz. Hem bu değer düşmanlarınıza göre değil, dostlarınıza göre olmalıdır. Köylü bağırdı. Nerede bu dostlar? Ben onları hiçbir zaman görmedim. Sana söyledim ki ulusun dostları pek çoktur. Belki var, ne yazık ki burada değil. İşte felaket de burada ya. Öyleyse kendi kendinize dost olunuz. Evet, öyle yapmak gerek. Natyana, hadi sofraya buyurun dedi. Sofraya oturduklarında ananın konuşmasıyla coşmuş gibi görünen Petro yine şiddetle söylenmeye başladı. Biliyor musunuz ana, siz sabahleyin erkenden buradan çıkıp gitseniz, kimsenin dikkatini çekmezseniz çok iyi olacak. Buradan bir arabaya binip doğruca yakındaki köye gidersiniz. Ama köye, kasabaya değil. Stepan karşı durdu. Neden? Onu ben kendim götürürüm. Yok olmaz, eğer dikkati çekecek olursak geceyi senin evinde geçirip geçirmediği sorulacak. Bu geceyi nerede geçirdi? Senin evinde mi? Evet. Nereye gitti? Yakındaki köye. Ya öyle mi? Hadi öyleyse hapse. Hapse, ama neden böyle acele etmeli? Elbet onun da bir zamanı gelecektir. Onun bu geceyi senin evinde geçirip gittiğini, sonra da at kiralayarak bilinmeyen bir yere geçip gittiğini söyleyecek olursan sana hiçbir şey yapmazlar. İnsan böyle yolcuların konukluğundan da sorumlu tutulmaz ya, günde kaçı gelip geçer. Natyana alayla Petro'ya sordu. En sonra korkuyu sen de mi öğrendin? O elini dizlerine vurarak yanıtladı. Her şeyi bilmeli, bu arada korkmasını da. Mahkeme başkanının bu gazeteden dolayı Beganov'u nasıl azarladığını sen de bilirsin. Şimdi ne kadar para verse yine bir kitap alamıyor. Evet, bana inanınız, ben iyi şeyler görmek uğruna çalışmaktan çekinmem. Bu köyde bütün herkes bilir. İstediğimiz kadar kitap gazete dağıtabilirim. Buranın insanları az eğitim görmüştür, az korkarlar. Bu doğru. Ne var ki yaşam öyle zor ki insan için kesinlikle gözünü dört açarak kendi kendisine ne olacağını sorması gerekiyor. Buna da kitap pek sade karşılık veriyor. İşte bütün olacak bu. Düşün, dikkat et. Çoğu zaman cahil bir adam eğitim görmüşten daha iyi anlar. Ben ülkeyi iyi tanır, durumu pek iyi görürüm. İnsan pekala iyi yaşayabilir. Ne yazık ki insan eğer ilk adımda yol olmak istemezse, iyi bir düşünceye, epeyce de bir becerikliğe sahip olmalıdır. Memurlar da seziyorlar ki, şimdi ortada değişmiş bir şey var. Artık köylü uyanıyor. Eskisi gibi her zaman güleç, emri hazır değil. Genellikle hükümet adamlarına pek de önem vermiyor gibi. Geçenlerde yörede bir köyde memurlar vergi almaya geldiler. Köylüler hemen sopa araştırmaya başladılar. Komiser hemen bağırdı. Nasıl? Siz çar hazretlerine karşı mı ayaklanıyorsunuz? Hayvan herifler. O zaman orada duran köylünün biri şöyle karşılık verdi. Haydi oradan terbiyesiz herif sende. Sen de çarın da yerin dibine geçsin. Nedir artık bu sırtımızda kalan son gömleği de isteyen bu çar da kim oluyor? İşte ana, işler bu yolda. Elbette köylü hemen tutuklandı. Ne var ki söylediği sözler şimdi her yerde ağızdan ağza dolaşıyor. Çocukların bile ağzında. Bu sözler yaşıyor, her yanda duyuluyor. Petro hiç yemiyor, durmadan söylüyordu. Kara kurnaz bakışlı gözleri parlıyor, anaya köy yaşayışına ilişkin bin türlü şey anlatıyordu. İlk kez Stepan kendisini, canım yesene dedi. Anaya yaklaşarak elini sıktı. Allah'a ısmarladık ana, belki bir daha görüşemeyiz. İnanınız ki tanışmamıza çok sevindim, sözlerinizden çok yararlandım. Bavulunuzda kitaptan başka bir şey var mı? Yün bir şal mı? İyi. Duydun mu Stepan? Yün bir şal. Şimdi size bavulunuzu getirecektir. Haydi Stepan. Kalınız sağlıcakla.
Ayrım sonu.